Ayrım 26.
Bu yüzden kadınlar üzülerek bir yıl önceki elbiselerini giyiyorlardı. Herkes evinde örgü örmeye başlamıştı. Kilerlerden yıllardır unutulan, üzerleri bir parmak toz tutan eşyalar bir işe yarar umuduyla çıkarılıyordu. Hastanelerde kinin, afyon, kloroform ve tentürdiyotun yokluğundan söz ediliyordu. Sargı bezleri atılmayacak kadar değerlenmişti. Bu nedenle hasta bakıcılar akşam dönerlerken evlerine kanlı bezleri getiriyor, onları yıkayıp ütülüyorlardı. Dulluk kozasından yeni çıkan Scarlett için savaş, eski zamanın eğlence dolu günlerinden farksızdı. Sosyete hayatına tekrar girmeyi başardığı için yiyecek ve giyecekte çekilen yokluklara hiç şikayetçi olmadan katlanıyordu. Geçen yılki sıkıntılarla dolu yaşantısını anımsayınca, bu yılki yaşantısının rüzgar gibi çabuk geçtiğini düşündü. Her sabah doğan güneş, ona doyumsuz bir serüven yaşamanın fırsatını hazırlıyordu. Her gün onu ziyarete gelmek isteyen adamlarla tanışıyordu. Bunlar onun güzelliğinden, çekiciliğinden ve onun uğrunda dövüşmenin ya da ölmenin kendileri için onur olacağından söz ediyorlardı. Scarlett eşliği bütün varlığıyla sevmesine rağmen öyle fettanlıklar yapıyordu ki zavallı erkekler ona evlenme teklifi yapmak için birbirleriyle yarışıyor, hatta kavga bile ediyorlardı. Savaş toplum yaşamında hoşgörüsüzlüğe ve ilgisizliğe neden olmuştu. Bu durumu bazı yaşlı ve deneyimli kişiler kaygıyla karşıladılar. Anneler ellerinde kendilerini tanıtacak bir mektup bile bulunmayan, neyin nesidir belli olmayan bir takım ipe sapa gelmez adamların kızlarını ziyarete gelişlerine tanık oldular. Kızlarını bu kişilerle el ele gören zavallı anneler dehşete düştüler. Kocasıyla evlenmeden önce hiç öpüşmemiş olan Mrs. Meriwether, kızı Maybelle'in küçük subay René Picard'ı öptüğünü gördüğünde hayretler içinde kaldı. Kızının bu davranışından dolayı hiç üzülmemesi onu daha da çıldırttı. René Picard, genç kızla evlenmek istediyse de bu teklif Mrs. Meriwether'ın sinirlerini yatıştırmaya yetmedi. Mrs. Meriwether, Güney'in tam bir ahlaksızlığa sürüklendiğini görüyor ve bu düşüncesini kadınların önünde açıklıyordu. Herkes ona hak veriyor ve bütün suçun savaşta olduğunu söylüyordu. Bir iki hafta ya da bir ay içinde ölümle yüz yüze gelecek olan askerler, genç kızların kendilerine daha hoşgörülü ve daha lütufkar davranmalarını istiyorlardı. Onların bir kızla evlenmeden önce uzun bir flört dönemi geçirmelerini gerektiren ahlak kuralına tahammülleri yoktu. Çünkü savaş, her şeyle birlikte toplum kurallarını da allak bullak etmişti. Eskiden erkekler flört etmeye başladıkları kızlara aradan 4-5 ay geçtikten sonra evlenme teklif ederlerdi. Bugün ise erkekler bir kızla tanışır tanışmaz hemen evlilikten söz eder oldular. Genç kızlar da kendilerine çok kısa sürede talip olan erkekleri kesinlikle reddetmiyorlardı. Savaşın neden olduğu kuralsız yaşantı ve gamsız hava Scarlett'in çok hoşuna gidiyordu. Eğer zamanının bir bölümünü hasta bakıcılıkla geçirmek zorunda olmasaydı, savaş ne kadar sürerse sürsün umurunda değildi. Zaten hastanede yaptığı işe katlanmasının tek nedeni orasının eşsiz bir av alanı olmasındandı. Zavallı yaralı askerler onun sihirli güzelliğine hemen vuruluyorlar, çekiciliğinin etkisine kapılıyorlardı. Askerleri kendisine aşık ettirmek için onlara pansuman yapması, yastıklarını düzeltmesi ya da yelpazelemesi yetiyordu. Bu yaşantı biçimi ona bir yıl süren kasvet ve acı dolu günlerden sonra olağanüstü görünüyordu. Scarlett kendisini evlenmeden önceki günlerindeki gibi hissediyordu. O öyle bir yaşam sürüyordu ki onun Charles ile evlenmediği, kocasını savaşta kaybettiği için acı çekmediği, Wade'ı doğurmadığı sanılırdı. Savaş, evlilik ve anne oluş onun kalbinde hiçbir şey uyandırmamıştı. O hep eski Scarlett idi. Bir çocuğu vardı ama ona evde öyle güzel bakılıyordu ki onu unutabilirdi. O eskiden olduğu gibi yine Scarlett O'Hara ve kontluğun kraliçesiydi. Düşünceleri ve uğraşları eskisinden farksız değildi. Yalnız eylem alanı son derece genişlemişti. Pitipet'in arkadaşlarının iğneli sözlerine aldırış etmiyor, evlenmeden önce yaptığı gibi toplantılara gidiyor, dans ediyor, askerlerle ata biniyor, flört ediyordu. Bütün bunları yaparken yas elbisesini üzerinden çıkarmamıştı. Dul haliyle bile genç kızken olduğu gibi olağanüstü bir güzelliğe sahipti. Scarlett serbest bırakıldığı oranda kibar, bunaltılmadığı sürece cana yakındı. O güzelliği ve başarılarıyla o kadar gurur duyuyordu ki. Birkaç hafta öncesine kadar kasvet ve uğursuzluk içinde geçen hayatından şikayet ederken, şimdi tam bir neşe denizi içinde yüzüyordu. Erkeklerin kendisine kur yapmalarından, onları etkilemekten büyük zevk alıyordu. Sözün kısası, mutluydu o. Ashley'nin hayatının tehlikede olduğunu ve Melanie ile evlendiğini de unutmuyordu. Karısından uzakta olması, onun başka bir kadına ait olduğu kaygısını az da olsa hafifletiyordu. Ashley, Atlanta'dan yüzlerce mil ötede, Virginia'daydı. O bazen öyle bir duyguya kapılıyordu ki, Ashley Melanie'ye olduğu kadar kendisine de aitti. Tara'ya yaptığı bir iki küçük ziyaret dışında, hayatını hastaneye, danslı toplantılara, gezilere ayıran Scarlett için 1862 kışı rüzgar gibi geçti. Tara'ya yaptığı ziyaretlerin hepsinden hayal kırıklığına uğramış olarak dönmüştü. Çünkü orada Atlanta'da yaşadığı hareketlilikten eser yoktu. Ellen başını el işinden kaldırmaz, Scarlett de onun dizinin dibinde sessizce otururdu. Saatlerce annesinin ipek elbisesinden çevreye yayılan güzel oğulotu kokusunu duyardı. Ara sıra pamuk yanağını annesinin zarif ellerine uzatırdı. Ellen zayıflamış, son derece yorgun düşmüştü. Şafak sökerken kalkıyor, gece herkes yattıktan sonra geç vakitlere kadar çalışıyordu. Ordunun ihtiyaçları gün geçtikçe artıyordu. Ellen'ın görevi de çiftliği en bereketli biçimde yararlanılır duruma getirmekti. Gerald yıllar sonra hayatında ilk kez işle meşgul oluyordu. Eski kahya Jones Wilkerson'ın yerine başka biri bakıyordu. Günleri at üstünde çiftliği dolaşmakla, işçilere talimat vermekle, her şeyi denetlemekle geçiyordu. Annesiyle babasının işle uğraşmalarından dolayı Scarlett yalnız kalıyor, canı çok sıkılıyordu. Suyalın ile söz kesen Frank Kennedy, "Bu zalim savaş bitince" adlı şarkıyı öyle kötü bir tavırla söylerdi ki, Scarlett öfkesinden çıldırırdı. Brent Tarleton ile aşk hayallerine kendini fazlaca kaptıran Karen da hoş bir sohbet arkadaşı olmaktan çıkmıştı. Scarlett Tara'ya her zaman neşe içinde gitse bile dönmesi konusunda Pitty Petala ile Melanie'den mektup aldığına sevinirdi. Bu durumu fark eden Ellen içini çekerdi. En büyük fakat onun gözünde küçücük olan kızının Atlanta'ya döneceği düşüncesi ona büyük acı verirdi. Scarlett'e şöyle derdi. Atlanta'da sana hasta bakıcı olarak ihtiyaçları olduğuna göre seni burada daha fazla alıkoymaya hakkım yok. Doğrusu bu bencillik olur. Yalnız, yalnız yavrucuğum, seninle doyasıya konuşmaya bir kez olsun vaktim olmadı. Ben çok isterdim ki gitmeden önce seninle baş başa konuşayım ve senin benim küçük kızım olduğunu bir kez daha hissedeyim. Annesinin içtenlikle söylediği bu sözler Scarlett'in vicdanını sızlatır, başını Ellen'ın göğsüne dayayarak ''Tabii ki senin kızınım anneciğim'' derdi. Fakat annesine onu Atlanta'ya gitmeye zorlayan şeyin konfederasyon, savaş, dava değil, dans, eğlence ve hayranları olduğunu söylemeye cesaret edemezdi. Annesinden gizlediği bir başka şey vardı. Yüzbaşı Butler'ın sık sık Pitty Pat'lerin evine geldiği. Yardım satışını ve babasıyla birlikte yaşadıkları olayı izleyen aylarda, Yüzbaşı Red Butler Atlanta'ya her gelişinde Pitty Pat'leri ziyaret etmeyi hiç ihmal etmez olmuştu. Ara sıra Scarlett'i gezilere götürür, balolarda ve yardım satışlarında ona eşlik eder, bazen de eve getirmek için hastanenin önünde beklerdi. Scarlett, Butler'ın kendisi hakkında bildiği sırrı açıklamasından korkmuyordu artık. Fakat kendisini gafil avlayarak, Ashley'e karşı olan hislerini yalnız onun bildiğini de bir türlü unutamıyordu. Butler canını sıktığı zaman düşüncelerini açık açık söyleyememesinin sebebi de işte buydu. Yüzbaşı onun canını o kadar çok sıkıyordu ki. Yüzbaşı Red Butler 35 yaşlarındaydı. Bu yaşta hiçbir talibi ya da hayranı olmayan Scarlett, onun karşısında bir çocuk gibi savunmasız kalıyordu. Hiçbir şey bu adamı şaşırtmazdı. O hiçbir şeyi de ciddiye almazdı. Scarlett'i kızdırdığı zaman da çok neşelenirdi. Scarlett bu durumu biliyordu. Onun attığı keskin oklarla vurulurken büyük bir öfkeye kapılırdı. Çünkü babasından geçen İrlandalı huylarla annesinden aldığı görünürdeki yumuşak başlılığı hemen kaybolabiliyordu. Bugüne kadar annesinin yanında geçen zamanı dışında hiç kimsenin sözlerini önemsememişti. Şimdi ise söylenen bu ağır sözlere katlanmak oldukça güçtü. Bağırıp çağırabilir, isyan edebilirdi. Fakat onun dudaklarındaki şeytani gülümsemeyi görmektense söylenenleri içine sindirmeyi daha uygun buluyordu. Ne olur Butler biraz öfkelenseydi, hiç olmazsa o zaman sinirleri biraz yatışırdı. Scarlett onunla yaptığı ve pek azından üstün çıktığı tartışmalardan sonra onun kibar bir adam olmadığına, bir daha onunla karşılaşmayacağına ve konuşmayacağına yemin ederdi. Ama kısa bir süre sonra Butler Atlanta'ya döner, sözde niyeti ihtiyar hanımı ziyaret etmekmiş gibi Pitipetlere gelir, Scarlett'e nazik bir biçimde Nasua'dan getirdiği bir kutu şekeri verirdi. Konserlerde tam onların yanında bir yer bulur ya da bir baloda Scarlett'i dansa davet ederdi. Butler'ın ölçüsüz davranışları genç kadının öyle hoşuna giderdi ki onun kendisine yaptığı acımasız davranışlarını yenileri yapılana kadar unuturdu. Butler'ın bütün hatalı hareketlerine rağmen onun ziyaret saatlerini sabırsızlıkla beklerdi. Onda Scarlett'in hayal edemediği ve o güne kadar tanıdığı adamların hiçbirinde rastlamadığı bir şey, insanı şaşırtan bir güç ve hayran olunan bir zariflik vardı. Butler salona girdiği zaman Scarlett bir darbe yemiş gibi sendelerdi. Onun siyah gözlerinde her şeye meydan okuyan bir takım izler görürdü. Genç kadın bu gerçeği açıklayacağı ve bu adamı alt edeceği anı sabırsızlıkla bekliyordu. Scarlett bir ara kendi kendine, "Ona aşık oluyorum galiba," derdi. "Onu sevmiyorum ama doğrusu bu halime de bir anlam veremiyorum." Butler'ın karşısında derin heyecan duyan ve coşkuya kapılan yalnız Scarlett değildi. Pitipet hala da onu ne zaman görse pusulayı şaşırıyordu. Ella'nın bu adamın kızını sık sık ziyarete geldiğini öğrenince ne kadar kızacağını ve onu Charleston'da hiçbir ailenin evine kabul etmediğini bildiği halde Butler'ın iltifatlarına, okşayıcı sözlerine ve el öpüşlerine Pitipet hala dayanamıyordu. Yüzbaşı Butler ona Nasua'dan iğneler, düğmeler, ipek iplikler ve tokalar getirirdi. Bunları yalnız kendisi için ve canını tehlikeye atarak ablukayı yarıp getirdiğini düşünen Pitipet hala neşesinden her şeyi unutuverirdi. Bir de bu lüks eşyayı alabilmek artık pek kolay bir şey değildi. Kadınlar saçlarına tahta tokalar takarlar, elbiselerine palamuttan yapılan düğmeler dikerlerdi. Zavallı yaşlı kız bu armağanları reddedecek kadar ahlaki iradeye sahip değildi. Ayrıca onda çocukluğundan beri içinde ne olduğunu bilmediği kutulara, paketlere karşı aşırı bir istek vardı. Bu nedenle Butler'ın getirdiği paketleri açmak isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Paketleri açtıktan sonra da armağanı reddetmek imkansızlaşıyordu. Bu armağanları kabul edince de yüzbaşıya üç kadından başka kimsenin bulunmadığı bir eve gelmesinin doğru olmayacağını söylemeye cesaret edemiyordu. Pitipet hala ne zaman Red Butler ziyarete gelse evinin erkeksiz olduğuna ve onu koruyabilecek kimsenin bulunmayışına çok üzülürdü. Derin derin içini çekerek "Onda bir şeyler var ama ne olduğunu bir türlü kestiremiyorum," derdi. "Onun çok kibar, çok çekici olduğunu kabul ediyorum. Eğer kadınlara karşı biraz daha saygılı olsaydı..." Melanie yüzüğün iade edildiği günden beri Red Butler'ın eşsiz bir kibarlığa sahip olduğunu fırsat buldukça söylerdi. Onun bu düşüncesi Pitipet Hala'nın canını çok sıkardı. Yüzbaşı yaşlı hanıma karşı saygıda kusur etmiyordu ama biraz aşırı kaçan erkekçe davranışlarıyla onu utandırıyordu. Bu zayıf yanını da küçük yaşından beri erkeklerle bir arada fazla bulunmayışına veriyordu. Pity zaman zaman Butler'a acıyordu da. Eğer Red Butler bunu bilmiş olsaydı kahkahalarla gülerdi. Mutsuz bir aşkın onun hayatını perişan ettiğine, kalbini kırdığına, onu sert davranmaya zorladığına ve bir kadının sevgisine ihtiyacı olduğuna inanmıştı. Pitipet kötülüklerden uzak yaşadığı için böyle düşünebiliyordu. Bu nedenle ihtiyar kadınlar Butler'ın Charleston'lı genç kızla olan serüvenini anlattıkları zaman nefretle dolar ve söylenenlerin bir sözcüğüne bile inanmazdı. Onun korkunç bir haksızlığa kurban gittiğine inandığı için ona sırt çevirmek yerine utangaç olmasına rağmen çok nazik davranıyordu. Scarlett, Pitipet Hala'nın düşüncelerine katılıyordu. O da Butler'ın kadınlara karşı Melanie hariç hiç saygısı olmadığı görüşündeydi. Ne zaman onun tarafından tepeden tırnağa kadar süzülse, kendini butler'ın karşısında adeta çırılçıplak hissederdi. Eğer uygunsuz bir dil kullanacak olsa, Scarlett gerekli cevabı verebilecekti. Ama onun cüret dolu bakışlarına, bütün kadınlarla istediği biçimde alay etme gücüne sahip, o küstah haline karşı diyecek bir sözü de yoktu. Butler yalnızca Melanie'ye o bilinen bakışıyla bakmazdı. Ona bakarken, onunla konuşurken gözlerindeki o alaycı izler kaybolurdu. Konuştuğu sırada sesine özel bir ton verir, yumuşak ve kibar olmaya çok dikkat ederdi. Bir ikindi vakti, Pitipet ile Melanie odalarına gittikten sonra Butler ile yalnız kalan Scarlett ona, ''Melanie'ye karşı benden daha çok nazik davranmanızın nedenini anlayamıyorum.'' dedi. Sonra Melanie ona, eşliğinden ve terfi etmesinden övgüyle söz ettiği zaman, Butler'ın yüzünün soğuk bir hal aldığı günü hatırladı. Red Butler, eşliğinin orduda pek büyük değeri olmadığını biliyor ve binbaşılığa terfi etmesine aldırmıyordu. Yine de gerekli nazik sözleri söylemeyi ve eşliğinin kahramanlığı hakkında konuşmayı ihmal etmemişti. Scarlett, ben eşliğinin adını ağzıma alacak olsam rezil adam hemen kaşlarını çatar ve o bilinen tavrıyla gülümserdi diye düşündü. Sözlerine şöyle devam etti. Ben ondan daha güzelim. Ona karşı niçin daha nazik davrandığınızı zaman zaman kendime soruyorum. Yoksa onu kıskanıyor musunuz? Oh, aptallık size yakışmıyor. Öyle olsun. Mrs. Wilkes'a daha nazik davranıyorsam o bunu hak ettiği içindir. Ben hayatım boyunca onun kadar iyi ve bencil olmayan bir kadın tanımadım. Belki de siz onun bu özelliklerinin farkına varmamışsınızdır. Ayrıca çok genç olmasına rağmen tanışmak mutluluğuna erdiğim kadınların en kibarıdır. Kısacası beni kibar bir kadın kabul etmediğinizi mi söylemek istiyorsunuz? İlk görüşmemiz sırasında sizde olgun bir kadın hali olmadığını söylemiştim sanırım. Haydi canım, o eski nakaratı tekrarlamak mı istiyorsunuz? Çocukça bir öfke yüzünden ortaya çıkan bir hareketi yine başıma kalkmak mı istiyorsunuz? Aradan o kadar uzun bir zaman geçti ki artık ben büyüdüm. Eğer siz ikide bir ondan söz etmeseydiniz belki ben bu olayı unuturdum. Ben o günkü davranışlarınızın çocukça bir öfkeden doğduğunu sanmıyorum. Ayrıca sizin değiştiğinizi ve olgunlaştığınızı da kabul etmiyorum. İstediğiniz gibi hareket etmenizi engelleyenlerin kafalarına vazo savuracağınıza inanıyorum. Zaten siz artık tam anlamıyla kendi kafanıza göre hareket ediyorsunuz. Bu nedenle vazo kırmanız da gerekmez. Ah ah, siz bir erkek olmayı ne kadar isterdim. Sizinle hemen düello ederdim ve elimde can verirdiniz. 50 metre uzaktan bir sineği vurduğumu bilmiyorsunuz galiba. Bir erkekle dövüşmek için başka silahlardan yararlansanız daha iyi edersiniz. Örneğin gamzelerinizle ya da vazolarla. Siz terbiyesizsiniz. Bu sözlerinizle beni kızdırmak mı istiyorsunuz? Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Bir takım niteliklerinizle beni çileden çıkartacağınızı sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Avare olduğum bir gerçek. Niye böyle davranmayayım? Serbest bir ülkede yaşıyoruz. İsteyen istediği gibi olabilir. Ancak sizin gibi ikiyüzlüler ve ruhları sizin ruhunuz gibi kara olanlar, kendilerine söylenen gerçekler karşısında öfkelenirler. Butler'ın sakin gülümsemesi ve sert bir tonla söylediği düşünceleri Scarlett'i büyük çaresizliğin içine düşürdü. Bugüne kadar onun gibi pişkin bir adama rastlamamıştı. Onun karşısında toplanan bütün öfkeler, hakaret ve soğuk davranma gibi silahlar hemen paslanırdı. Scarlett iki yüzlülerin içtenliklerini, korkakların cesaretlerini, terbiyesizlerin ahlaklarını, alçakların namuslarını olağanüstü biçimde savunduklarını biliyordu. Ama Butler'ın hakkında böyle bir düşünce ileri sürülemezdi. Çünkü o Scarlett'in sitem ettiği her şeyi dinler, güler ve genç kadını daha da konuşturmak için kışkırtırdı. Son aylar içinde yüzbaşı Butler birkaç kez göründü ve kayboldu. O çoğunlukla habersiz gelir ve yine habersiz giderdi. Scarlett onun Atlanta'ya hangi iş için geldiğini bir türlü anlayamazdı. Çünkü sahilden bir hayli uzaklaşmayı ablukayı kıranların pek azı uygun buluyorlardı. Onlar mallarını Wilmington'a ya da Charleston'a çıkarırlar ve yankilere rağmen ithal ettikleri malları satın almaya gelen kaçakçılara ve komisyonculara satarlardı. Scarlett Butler'ın bu uzun mesafeli gezilerini kendisi için yaptığını tahmin edebilseydi büyük haz duyacaktı. Fakat onun sınırsız gururu böyle bir şeyi düşünmesini engelliyordu. Eğer Butler ona biraz kuru yapsaydı ve çevresini saran erkekleri kıskansaydı, onun elini tutsaydı ya da ondan ana olarak bir resmini isteseydi, o zaman Scarlett zaferini ilan edecek ve yüzbaşının güzelliğine tutsak düştüğüne karar verecekti. Yüzbaşı Butler Atlanta'ya geldiği zaman kadınları bir heyecan dalgası kaplardı. O yalnızca ablukayı kıran cesaretli bir kişi olarak dikkat çekmez, getirdiği çeşitli eşya ve nefis lavantalarla kadınları kendisine bağlardı. Ancak kötü şöhreti yüzünden kibar kadınlar tarafından çekiştirilirdi. Bu dedikodular ise onun saygınlığını genç kızların gözünde büsbütün arttırırdı. Bu kızlar masum oldukları için Scarlett'i girişken bir hanım olarak görürlerdi. Onlar Butler'la bir araya gelen hiçbir genç kızın güven içinde olmadığını duymuşlardı. Ama böylesine kötü bir şöhrete sahip olan bu adamın Atlanta'ya geldiği günden beri bir genç kızın elini bile öpme işi hayret edilecek bir şeydi. Böyle davranması ise onu ısrarlı bir havaya büründürüyor ve daha çekici yapıyordu. Atlanta'da savaştan çok onun hakkında konuşulurdu. Butler'ın West Point'ten, sarhoşluktan ve bir kadın yüzünden kovulduğunu herkes biliyordu. Charleston'da ise genç bir kızı ifal etmekle ve bu zavallının ağabeyini düello yaparak öldürmekle ün salmıştı. Babasının onu evinden beş parasız kovduğunu, hatta adını aile defterinden sildiğini bilmeyen yoktu. Bu durum karşısında Butler, Kaliforniya'ya gitmiş ve 1849 yılında altına hücum edenlere katılmıştı. Daha sonra da Güney Amerika'ya ve Küba'ya gitmişti. Oralarda da pek parlak günleri olmadığı söyleniyordu. Atlantalıların kulaklarına Butler'ın kadınlarla yaşadığı serüvenler, patlattığı sayısız tabanca, Orta Amerika ile yaptığı silah kaçakçılığı ve özellikle geçimini sağlamak amacıyla kumar oynadığı dedikoduları gelmişti. Gerçi Georgia'da kumarda arazi, ev, para ve esir kaybetmeyen hiçbir aile reisi yoktu. Ama bir adam kağıt oyununda istediği kadar kaybedebilirdi. Bu onun oyun sırasında ve oyun sonunda efendi kalmasına engel olmamalıydı. Red Butler savaş kargaşalıkları olmasaydı ve çeşitli nedenlerle birlik yanlılarına yardımda bulunmasaydı, Atlanta'nın kenarından bile geçemezdi. Ama bugün en dar düşünceli ve en çok tutucu olanlar bile yurtseverliğin etkisiyle daha serbest düşünmeleri gerektiğini anlıyorlar. En duyarlı kimseler de Red Butler'ın şimdi günahlarını affettirmeye çalıştığını sanıyorlardı. Kadınlar canını tehlikeye atarak ablukayı kıran bu adama karşı daha hoşgörülü olmayı görev sayıyorlardı. Konfederasyonun akıbetinin cephedeki askerlere olduğu kadar, Yankilerin donanmasını alt edecek denizlere ve onların ustaca manevralarına bağlı olduğunu herkes biliyordu. Yüzbaşı Butler'ın güneyin en usta kaptanlarından biri olduğu, eşsiz bir cesarete ve soğukkanlılığa sahip bulunduğu söylentisi dillerde dolaşıyordu. Butler Charleston'da doğduğu için oranın bütün adalarını, yarım adalarını, körfezlerini, kayalık ve sığ yerlerini, Carolina sahillerindeki bütün girinti ve çıkıntıları, Wilmington'ın tüm kıyılarını avucunun içi gibi biliyordu. Bugüne kadar hiçbir gemi kaybetmemiş ve yükünü denize atmak zorunda kalmamıştı. Çarpışmaların ilk günlerinde az bir parayla işe başlamış, küçük fakat çok hızlı gidebilen bir gemi satın almıştı. Bugünlerde ise ablukaya rağmen ithal edilen malların %2000 kazandırması sonucu 4 gemi sahibi olmuştu. Butler'ın usta kaptanları vardı. Onlara çok para vermekten çekinmezdi.